Ayrım 10. Görünmez Komite, Yaklaşan İsyan. Sayfa 95. İsyan. Komün, direniş gerçeğinin en temel birimidir. Bir isyanın kabarması, komünlerin sayısının katlanarak artması, birbirleriyle temasa geçip yeni bağlar oluşturulmasından başka bir şey değildir. Olaylar gelişirken, komünler ya daha büyük ölçekli yapılar içinde eriyecekler ya da küçük parçalara ayrılacaklardır. Hayat boyu insanları birbirine bağlayan kardeşlik bağı ile ikmal ve savunma örgütlemek, mahallenin birinde ve hatta bir isyan bölgesinde bir araya gelen değişik bir grupla komite ve çetelerin bağı arasında sadece derece farkı yaratacaktır. Hepsi birer komündür. Her komün, doğası gereği kendine yeterli olma eğilimindedir ve kendi içlerinde parayı aptalca ve en nihayetinde yersiz bir şey olarak görür. Paranın gücü, birbiriyle bağlantısı olmayan insanlar arasında bağlantı kurmasından, onları birer yabancı olarak birbirine bağlamasından, böylece kendisi aracılığıyla eşitlenen her şeyi dolaşıma sokmasından ileri gelir. Paranın her şeyi birbiriyle ilişkilendirme kapasitesinin bedeli, aldatmanın kurala dönüştüğü bir ilişki tarzındaki yüzeyselliktir. Güvensizlik, kredi ilişkilerinin temelidir. Bu yüzden paranın saltanatı her zaman kontrolün saltanatı olmuştur. Paranın fiilen ortadan kaldırılışı komünlerin büyümesiyle mümkün. Genişleme halindeki her komün ancak kendi iç bağlantılarını kaybetmeyecek ve kendi içinde kaçınılmaz bir biçimde hakim bir kast oluşmasına sebebiyet vermeyecek ölçüde büyümelidir. Bu tür talihsiz sonuçlardan kaçınmak için komünlerin bölünerek yayılması tercih edilebilir. Cezayirli gençlerin 2001 baharında patlak verip Kalibiliye'nin her yanına yayılan ayaklanması, polis karakollarına, mahkeme binalarına ve devleti temsil eden her şeye saldırılarak düzen güçlerini tek taraflı olarak geri çekilmeye zorladı ve isyanı seçimlerin yapılmasını engelleyecek noktaya kadar genelleştirerek hemen hemen bütün mahalleleri ele geçirmeyi başardı. Eylemin gücü, dağınık haldeki pek çok unsurun bir bütünlük oluşturabilmesinden geliyordu. Bu unsurlar, umutsuz bir biçimde erkek egemen olan sayısız kör kurullarında ve diğer halk komitelerinde kısmen temsil ediliyorlardı. Hala içten içe kaynayan bu isyanda komünlerin pek çok renkli yüzü vardı. Tizi, Oza'daki bir binanın çatısından çevik kuvvete gaz tüpü fırlatan miğfer giymiş ateşli gençler, sırtına giydiği dökümlü kaftanıyla yaşlı bir direnişçinin alaycı alaycı gülümseyişi, bölge ekonomisi üzerindeki ablukanın o kadar sürekli ve sistematik kılınmasının mümkün kılan, geleneksel çiftçiliğe inatla devam eden, dağ köylerinde yaşayan kadınların ruhu bunlardan birkaçıdır. Krizlerde yangına körükle gidin. Bütün Fransa halkını iyileştiremeyeceğinizi kabul etmek gerek. Bazı tercihler yapılmak zorunda. Bir virüs bilimi uzmanı 7 Eylül 2005 tarihli Le Monde gazetesindeki bir makalede kuş gribi salgını halinde ne olacağını böyle özetliyor. Terör tehdidi, doğal afetler, virüs salgını uyarıları, toplumsal hareketler ve şehirlerdeki şiddet olayları toplumu yönetenler için işlerine yarayanları seçip işlerini zorlaştıranları eleyerek güçlerini pekiştirmelerine yarayan istikrarsızlık durumlarıdır. Açıkçası bu durum, öteki güçler açısından da karşı kampta toplanıp birbirlerini desteklemek için bir fırsattır. Ticari metaların akışındaki kesinti, normal hayata, her şeyin birdenbire kesintiye uğradığı bir şekilde hayatın nasıl olacağını hayal etmek için apartmanlarda yaşanan ani elektrik kesintilerinde toplumsal hayatın nasıl dönüştüğünü fark etmek yeterlidir ve polis kontrolüne bir süre ara verilmesi, kendi kendini örgütleme açısından başka durumlarda hayal bile edilemeyecek potansiyellerin açığa çıkmasına imkan verir. İnsanlar bunu görüyor. Devrimci işçi hareketi bunu çok iyi anlayıp burjuva ekonomisinin krizde olmasının avantajlarını güç elde etmek için kullanmayı bildi. Bugün İslami hareketler devletin zayıf olduğu noktalardaki açıkları akıllıca kapatarak çok güçlü bir konuma geldiler. Cezayir'in Bormerde bölgesindeki Depremden sonra oraya yardım götürmeleri veya İsrail ordusunca yerle bir edilen Güney Lübnan'da yaşanan halkla günlük yardım sunmaları buna örnektir. Yukarıda da bahsettiğimiz Katrina kasırgasının New Orleans'ta yaptığı tahribat, zorla tahliye edilmeyi reddedenlerin yanında duran Kuzey Amerika'daki anarşist hareketin büyük bölümüne, kitlelere görülmemiş düzeyde bir kaynaşma fırsatı verdi. Sokak mutfakları her şeyden önce erzak tedarikini gerektirir. Acil tıbbi yardım sağlamak ve korsan radyo kurmak ancak gerekli bilgi ve malzemenin edinilmesiyle mümkün olabilir. İçerdikleri keyif, bireysel çileciliği aşma tarzları, düzen ve işin rutin atmosferinden kaçan somit bir gerçekliğin tezahürü olmaları bu tür deneyimlerin politik zenginliğini garanti altına alır. Fransa gibi radyoaktif bulutların sınırda durduğu, AB'nin Endüstriyel Güvenlik Ajansı tarafından mahkum edilmiş eski bir azot gübre fabrikasının bulunduğu yere kanser araştırma merkezi kurmakta tereddüt etmeyen bir ülkede toplumsal krizi doğal krizlerden çok daha fazla önemsemek gerekir. Felaketin normal seyrini değiştirmek genellikle toplumsal hareketlere kalır. Son yıllarda gerçekleştirilen grevlerin çoğu, asgari hizmetleri işe bırakmanın sembolik olmaktan öte bir anlam taşımayacağı bir noktaya denk genişletip, genişletemeyeceklerini sınamak isteyen hükümet ve de şirket yöneticileri için birer fırsata dönüştü. Böylece grevler kar fırtınası veya tren raylarında gerçekleşen bir intihardan daha fazla bir hasara sebep olmayacaktı. Sistematik olarak kurumları işgal edip inatçı ablukalarıyla yerleşik aktivist pratiklerini alt üst eden lise öğrencilerinin 2005 yılında gösterdikleri çaba ve CPE yasasına karşı verilen mücadele, geniş katılımlı eylemlerin sorun ve rahatsızlık yaratma potansiyellerini bize bir kez daha hatırlattı. Onlardan türeyen benzeri çeteler aracılığıyla yeni komünlerin doğabilmesi için ne tür toplumsal koşullar gerektiğinin işaretlerini görebildik. Her türlü temsili otoriteyi sabote edin, konuşmaları yaygınlaştırın, genel kurulları feshedin. Her toplumsal hareketin yüz yüze geldiği ilk sorun polis değil, sendikalar ve bütün işi mücadeleyi denetim altına almak olan her türlü mikrobürokrasidir. Komünler, kolektifler ve çeteler doğal olarak bu tür yapılara güven duymazlar. Bu yüzden yarı bürokratlar geçtiğimiz 20 yıldır üzerine yerleşik bir etiket taşımadığı için masum görünen ama gerçekte onların ideal manevra alanı olan koordinasyon komitelerini ve konuşma konseylerini icat ettiler. Başıboş bir topluluk ne zaman bir otonomi kurma girişiminde bulunsa, bu adamlar her türlü gerçek sorunun ele alınmasını engelleyip, girişimin bütün içeriğini boşaltana kadar rahat etmezler. Hiddetlenirler ama onları hararetlendiren şey tartışma isteği değil, meseleyi kapatma arzusudur. İnatla savundukları hissizlik hali, topluluk üzerinde hakim olunca başarısızlığı politik bilincin olmayışına bağlarlar. Fransa'daki militan gençliğinin politik manipülasyon sanatında uzmanlaştığını belirtmeden geçmemek gerek. Troçkist fraksiyonların çılgınca faaliyeti sağ olsun. 2005 Kasım'ındaki yangından ders çıkarmaları zaten beklenemezdi. Gerçek bir eşgüdümün var olduğu yerde eşgüdüm grupları fazlalıktır. İnsanların kendi kendilerini örgütlediği yerde örgütlere ihtiyaç yoktur. Bir diğer refleks de en küçük bir hareketlenme kırıntısı görüldüğünde hemen meclis toplayıp oylama yapmak. Bu bir hata. Basit bir oy verme ve bir galip yaratma hadisesi meclisleri bir kabusa, güç üzerindeki hak iddia eden her türlü küçük adamın birbiriyle karşı karşıya geldiği bir tiyatroya dönüştürmeye yeter. Burjuva parlamentosunun bize kötü örnek olmasından dolayı yaşıyoruz bu sıkıntıyı. Meclisler karar verme değil, konuşma yeridir. İfade özgürlüğünün amaçsızca gerçekleştirildiği bir mekandır. İnsanlar arasında toplanma ihtiyacı ne kadar fazlaysa, karar verme gerekliliği o kadar azdır. Meclis toplantıları ile ortak güç duygusunun verdiği keyif kol kola ilerler. Kararlar ancak demokratik uygulama konusunda zaten görüş birliğine varıldığı acil durumlarda hayati bir önem taşır. Geri kalan zamanlarda karar vermenin demokratik karakteri sadece usule kafayı takmış olanların meselesidir. Bu meclislerin eleştirisi veya onlardan vazgeçme meselesi değil, özgürce konuşma, konuşurken elini kolunu rahatça kullanabilme ve bireyler arasındaki etkileşimi özgür bırakma meselesidir. İnsanların kurullara yalnızca belli bir bakış açısı veya güdülerle değil, arzuları, bağları, kapasiteleri, güçleri, üzüntüleriyle ve diğerleriyle ilişki kurmaya açık ve hazır bir biçimde geldiğini görmek zorundayız. Eğer genel meclis fantezisini bir kenara bırakıp yerine mevcudiyetler meclisini koymayı becerirsek, hegemonyanın sürekli canlanan baştan çıkarıcılığından yakamızı kurtarabilirsek ve karar vermenin kendisini hedef haline getirmekten vazgeçebilirsek, o zaman bir şekilde kritik çoğunluğa erişebilmemiz için bir şans doğacak. Toplumsal sistemdeki meydana gelen bir yeniliği benimseyenlerin yeterli sayıya ulaşacağı, böylece benimseme halinin kendi kendini sürdürebilir ve kendi başına ilerleyebilir noktaya ulaştığını belirtmek için kullanılan bir terimdir. Kritik çoğunluğa erişilebilmemiz için bir şans doğacak, aniden bir kararın insanları tamamen veya kısmen etkisi altına aldığı kolektif billurlaşma alanlarından biri yaşanacak. Aynı şey eylem kararı alırken de yaşanıyor. Söz konusu eylem, meclisin gündemini belirlemeli prensibinden başlayarak işe koyulmak hem sağlıklı tartışma ortamını ortadan kaldırıyor hem de etkili eylemler yapmayı imkansızlaştırıyor. Birbirini tanımayan çok sayıda kişiden oluşan meclisler, profesyonel eylemcilerin işe el atmasına neden olur. Bu da kontrol etmek uğruna eylemden vazgeçmektir. Eylem görevlileri, tanımları gereği yapabilecekleri sınırlandırılmış insanlardır. Öte yandan hiçbir şey onların herkesi aldatmasına engel olmaz. İdeal bir eylem biçimi yoktur. Esas olan eylemin belli bir biçim alması ama kendisine dayatılanı sahiplenmek yerine kendisinin biçim yaratmasıdır. Bu da Fransız devrimi esnasında Paris Komünü'nün seksiyonlarındaki gibi ortak bilginin herkese açık olmasını gerektirdiği kadar ortak bir politik ve coğrafi duruşu da gerektirir. Sıra eyleme karar vermeye gelince şöyle bir ilke konulabilir. Herkes kendi araştırmasını yapar, sonra da bilgiler bir araya getirilir ve karar kendiliğinden oluşur. Böylelikle biz kararı değil, karar bizi alır. Bilginin herkese açık olması hiyerarşiyi yok eder. Böylece herkes eşitlenir. Yatay iletişimi arttırmak hem farklı komünler arasındaki en iyi eşgüdüm biçimi hem de hegemonyayı sona erdirmenin en iyi yöntemi olacaktır. Ekonomiyi bloke edin ama kendi kendinizi örgütleme seviyenizden yola çıkarak gücünüzü ölçün. Oaxaca eyaletinde 2006 Haziranının son günlerinde belediye işgalleri artar ve isyancılar hükümet binalarını işgal ederler. Kimi komünlerde belediye başkanları kapı dışarı edilip resmi araçlara el konulur. Bir ay sonra bazı oteller ve turizm komplekslerine girişler engellenir. Meksika Turizm Bakanı, Vilma kasırgasıyla kıyaslanabilecek ölçüde bir feraket olduğunu açıklar. Birkaç yıl önce ablukalar Arjantin'de en temel devrimci eylemlerden biri haline gelmişti. Yerel gruplar ardı ardına ana yolların tıkanması için birbirlerine yardım ediyor. Eğer talepleri yerine getirilmezse eylemleri birleştirerek tüm ülkeyi felç etme tehdidinde bulunuyorlardı. Uzun yıllar boyunca bu tehditler demiryolu işçilerinin, kamyon şoförlerinin, elektrik ve gaz dağıtım çalışanlarının elinde güçlü birer koz olarak kaldı. Fransa'da CPE karşıtı hareket tren istasyonlarını, çevre yollarını, fabrikaları, otoyolları, süpermarketleri ve hatta havaalanlarını bloke etmekte tereddüt etmedi. Rennes'de şehre giden ana yolları saatler boyu kesmek, 40 kilometre uzunluğunda bir trafik sıkışıklığına yol açmak için 300 kişi 70'te 60'ta bile. Her şeyi bloke etmek, var olan düzene karşı ayaklanan herkesin ilk refleksi bu olacaktır. Şirketlerin sıfır stok çalıştığı, değerin kaynağının sistemin ağlarına dahil olmaktan geçtiği, taşerondan taşerona, sonra da montaj için başka bir fabrikaya giden maddi niteliğini yitirmiş üretim zincirinde otoyolların bağlantıyı sağladığı böyle mahalsizleştirilmiş bir ekonomide dolaşımı engellemek, üretimi de engellemek anlamına gelir. Ama blokaj, isyancıların kendi ihtiyaçlarını gidermesini, birbirleriyle iletişim kurmasını ve de farklı komünlerin kendi kendilerini örgütleme kapasitesini engelleyecek noktaya ulaşmamalıdır. Her şey felç olduğunda nasıl besleneceğiz? Arjantin'de yapıldığı gibi dükkanların yağmalamanın bir sınırı var. Tüketim tapınakları ne kadar büyük olsalar da sonsuz bir kaynak değiller. Kişinin kendi temel ihtiyaçlarını karşılayacak becerileri zamanla elde etmesi, bütün bunları üretmek için gerekli araçlara el koymasını da gerektirir. Bu bakımdan artık beklemenin bir anlamı yok. Nüfusun %2'sinin diğer herkesin besinini üretmesi hem tarihsel hem de stratejik bir anomali halidir. Bugün böyle bir anomali sürüp gidiyor. Bölgenizi polis işgalinden kurtarın. Mümkünse polisle karşı karşıya gelmemeye çalışın. Şuurlu bir polis, son çarpışmalarla ilgili bu iş toplumsal taleplerde bulunan gençlerle değil, cumhuriyete karşı savaş açmış bireylerle uğraştığımızı gösteriyor, diyordu. Bölgeyi polis işgalinden kurtarma zorunluluğu zaten devam eden bir süreç ve karşı saftaki düzen güçlerine karşı duyulan öfkenin bereketli kaynağından besleniyor. Toplumsal hareketler bile isyan tarafından giderek rayından çıkarılıyor. Rennes'de 2005 yılının her perşembe gecesi polisle çatışan bayram kalabalığı ve Barcelona'da Batalion, bar ve kulüplerde içkinin pahalılaşmasından sonra İspanyol gençlerin içkilerini marketten alıp sokaklarda gruplar halinde bir araya gelmesi. Bu buluşmaya Batalion denir. Sırasında bir alışveriş bölgesini tahrip edenler buna örnektir. CPE karşıtı eylemler Molotov kokteylinin geri dönüşüne tanıklık etti. Ama kuşkusuz bu konuda başı çekenler yoksul banyolardır. Özellikle de bir süredir kusursuzlaşmak için uğraştıkları teknik söz konusu olduğunda. Pusu atma. 13 Ekim 2006'da Epinay'da yaptıkları gibi. Arabanın birinden bir şeyler çalındığı ihbarı alan özel bir güvenlik ekibi yola çıktı. Olay yerine vardıklarında güvenlik görevlilerinden biri sokağa çaprazlama park edilmiş iki araç tarafından yolunun kesilmiş olduğunu gördü. Ellerinde demir çubuklar ve tabancalar taşıyan, araçlarını taşlayıp polise karşı göz yaşartıcı gaz kullanan 30'un üzerindeki kişi tarafından sıkıştırılmış halde bulmuştu kendini. Daha küçük ölçekte gece yarısı saldırı düzenlenen polis merkezlerinin halini düşünün. Kırık camlar, yakılmış polis arabaları. Bu son eylemlerin sonuçlarından biri, gerçek bir gösterinin vahşi olmasının gereğinin ve polise önceden haber verilmemesinin öneminin anlaşılması oldu. Yeri kendimiz seçerek 2001 yılında Cenova'da kara bloğun deşifre olmamak, göz yaşartıcı sprey ve biber gazından korunmak için siyah giyinip maske takan antifaşist, antikapitalist ve küreselleşme karşıtı gruplardır. Yaptığı gibi sendikacıların ve barış yanlılarının bulunduğu tehlikeli bölgelerden geçmeyip, buralarda polisle doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçınabiliriz. Kendi rotamızı belirleyerek polis tarafından kovalanmak yerine biz onları yönlendirebiliriz. Cenova'da 1000 tane kararlı insanın, karabinieri, hem sivil, hem de resmi görevler üstlenen İtalyan polisi ile dolu otobüsleri geri püskürtüp araçları ateşe verdiklerine tanık olduk. Önemli olan daha iyi silahlanmış olmak değil, inisiyatifi elde tutmaktır. Tek başına cesaretin bir önemi yok. Cesaretten gelen özgüvendir esas olan. İnisiyatifi elinde tutmaksa buna katkıda bulunur. Yine de her şey, düşman güçlerini oyalayıp bize biraz zaman kazandıracak ve yakınlarda bulunan başka bir yere saldırmamıza olanak sağlayacak bir yöntem olarak doğrudan karşılaşma fikrini akla getiriyor. Karşı karşıya gelmemizin engellenemez olduğu gerçeği, onu basit bir şaşırtmacı olarak kullanamayacağımız anlamına gelmez. Kendimizi eylemden çok onun koordinasyonuna adamalıyız. Polisi canından bezdirmek demek, artık etkili olamayacağı noktaya gelene dek onları her yerde olmaya zorlamak demektir. her bezdirici hareket 1842'de ifade edilen şu gerçeğe yeniden hayat veriyor. Polis ajanının hayatı çok usandırıcıdır. Toplumsal konumu suçun kendisi kadar aşağılanıp hor görülür. Utanç ve rezilliği her yönden onu kuşatır. Toplum onu istenmeyen bir kişi olarak dışlayıp yalıtır. Yaptığının cezası olarak toplum en küçük bir acıma, vicdan hesabı veya pişmanlık duymadan polis ajanı için hissettiği aşağılamayı dile getirir. Cebinde taşıdığı kimlik kartı polisin utanç ve kepazeliğinin belgesidir. 21 Ocak 2006'da Paris'te gösteri yapan itfaiyeciler çevik kuvvete çekiçlerle saldırıp 15 tanesini yaraladı. İnsanları koruyup ve hizmet etmek istedikleri söylemi polis olmak için asla geçerli bir bahane olamaz. Silahlanın, silahları gereksiz kılmak için gereken her şeyi yapın. Orduya karşı zaferin tek yolu politikadır. Barışçıl isyan diye bir şey yoktur. Silahlar gereklidir. Mesele onları gereksiz kılmak için gereken her şeyi yapmaktır. İsyan, silahlı bir mücadele olmaktan çok, silahlanıp silahlı mevcudiyeti devam ettirme halidir. Silahlı olmakla silah kullanmayı birbirinden iyice ayırt etmeliyiz. Devrim hallerinde silah daimidir ama nadiren kullanılır ve kırılma noktalarından seyrek olarak tayin edici bir rol oynar. 10 Ağustos 1792, 18 Mart 1871, Ekim 1917. İktidar kendi bataklığına saplandığında üzerine basıp geçmek yeterlidir. Bizi onlardan ayıran mesafe yüzünden silahlar sadece onlara dokunarak üstesinden gelebileceğimiz hem çekici hem itici bir tür çift karakter edindi. Gerçekten barış yanlısı olmak silahları değil onu kullanmayı reddetmek demektir. Tek mermi atamayacak ölçüde barışçıl olmak, kudretsizliğin teorik olarak formüle edilmesinden başka bir şey değildir. Böyle a priori bir barışçılık, bir tür önleyici silahsızlandırma, yani tam bir polis operasyonudur. Gerçekte, barışçılık sadece ateş açma olanağına sahip olanlar için ciddiye alınabilecek bir sorunsaldır. Bu açıdan bakıldığında barışçılık, kendimizi ateş etme zorunluluğundan kurtaracak kadar kuvvetli olduğumuz bir noktada gücümüzün sembolü haline gelir. Stratejik bir bakış açısıyla dolaylı asimetrik hareketler en etkili, zamanımıza en uygun olan hareketlerdir. İşgal ordularıyla yüz yüze çarpışamazsın. Saldırıya geçmenin olanaksızlığı nedeniyle uzayıp giden Irak türü bir kent gerilla savaşının pek de arzu edilir bir durum olmadığı, aksine korkutucu olduğu söyleniyor. İç savaşın askerileşmesi, isyanın yenilmesi demektir. Kızıllar 1921'de savaşı kazandılar ama Rus devrimi çoktan yitirilmişti. İki tür devlet tepkisi olacağını göz önünde bulundurmak zorundayız. Birincisi açıkça, diğeri ise daha kurnazca ve demokratik yollarla düşmanlık. İlki tamamen yok etmeyi, İkincisi ise bizi incelikli ama acımasız bir şekilde adam etmeyi amaçlar. Diktatörlük bizi yenilgiye uğratabilir ama sadece diktatörlüğe karşı çıkmakla yetinmek de yenilmemize neden olabilir. Yenilgi, savaşı kaybetmekten olduğu kadar hangi savaşı sürdüreceğimiz noktasında yaptığımız seçimden de kaynaklanabilir. 1936'da İspanya'da kanıtlandığı gibi her ikisi de mümkün. Devrimciler hem faşizm hem cumhuriyet tarafından iki kez yenildiler. İşler ciddiye binince ordu bölgeyi kuşatır. Bunun bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceği belli olmaz. Bu devletin kan banyosuna ne kadar istekli olduğuna bağlıdır ama şu an itibariyle boş tehditten öteye bir şey değil. Geçtiğimiz 50 yıl boyunca yapılan nükleer silah kullanma tehdidini bize hatırlatıyor. Uzun süredir yaralı bile olsa devletin canavarlığı hala tehlikelidir. Orduya meydan okumak için onun saflarını istila edip askerleriyle dostluk kuracak ölçüde büyük bir kalabalık gerekir. Bize 1871 yılının 18 Mart'ı gerek. Ordu sokağa çıktığında isyan zaten başlamış olacak. Ordunun işin içine girmesi işleri hızlandıracaktır. herkes ya anarşiyi ya da anarşiden korkmayı seçerek taraf tutmak zorunda kalacaktır. İsyanlar politik güç olarak zafer kazanır. Politika yoluyla bir orduyu alt etmek imkansız değildir. 10. ayrımın sonu, sayfa 107.